Bir konu, bir konuk.
Değerli dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Özgür Yılmaz. Her hafta farklı bir konuyu farklı bir konukla değerlendiriyoruz. Biliyoruz aslında Türkiye'nin gündem maddeleri, gündem başlıkları biraz farklı. Özellikle terörle mücadele konusunda çok farklı bir noktaya gelindi. Maalesef şehit haberleri ve şehitlerimiz gelmeye devam ediyor. Bir yandan da Türkiye yeni bir seçimin arifesinde, eşiğinde ve 1 Kasım'da genel seçimler bir kez daha yenilenecek. Dileğimiz ve temennimiz tabii Türkiye'nin istikrara yeniden ciddi şekilde kavuşması. Ancak değerli dinleyicilerimiz, biz temel gündemin biraz daha dışına çıkacağız. Biraz gündem dışını konuşacağız. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Sayın Aytekin Polatel yayınımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Aslında biraz farklı, yani sıra dışı bir konuyu konuşurken
televizyondan radyoya geçtik.
Biraz da evet yani.
Haber görüntülerinden. Özgürcüğüm, öncelikle Meteorolojinin Sesi Radyosu'na çok teşekkür ediyorum. Senin nezdinde de bizlere bu imkanı verdiği için. Haber kameramanlığı, biz daha çok televizyonlarda ve görsel olarak çalışan insanlarız. Sesimiz işte radyolarda duyuluyor, artık bu şekilde duyurmaya çalışıyoruz.
Buradan televizyon patronlarına da bir mesaj gönderiyoruz.
Mesaj gönderiyoruz herhalde. Evet. Biz kameranın arkasında görünmüyoruz, radyoda da görünmüyoruz ama yani. Evet. Televizyonda görünmediğimiz kadar radyoda da görünmüyoruz.
Ama çok iş yaptığınız kesin. Yani ben zamanında sahada çalışmış birisi olarak.
Evet, sen de
eski muhabir olarak
beraber,
çok rahat
beraber çalıştığımız dönemlerde. Haber kameramanlığı haberciliğin temelidir. Böyle söyleyeyim. Yani haber kameramanlığının bir tanımı var. Ben öncelikle onunla bir başlayayım Özgür.
Lütfen hani, yani binanın temelini
tabii,
önce
bir
oluşturalım, ondan sonra
başlayalım.
Diğer konulara geçelim.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, sportif ve toplumsal olayları, savaşları ve doğa olaylarını yerinde izleyen, izlediği olayları inisiyatif kullanarak meslek etiği ve habercilik kuralları içinde görüntüleyen, çektiği görüntülerin en kısa sürede yayına ulaşmasını sağlayan kişi haber kameramanıdır.
Yani özetle yaşamın içinden
her şey,
birisi,
yani
yaşamın
ekonomik,
kendisi,
sosyal, doğal, bunları inisiyatif kullanarak görüntüleyecek ve en kısa sürede kamuoyuna ulaşmasını sağlayacak. Biz haber kameramanları kamuoyunun 7 gün 24 saat gören gözleriyiz. Yani biz görürsek halk görür. Biz duyarsak halk duyar. Bu derece önemli bir görev yapıyoruz. O anlamda kamu olsun, özel olsun, hepimiz kamu görevi yapıyoruz. Buradan yola çıkarak haber kameramanlığının ne kadar zor bir meslek olduğunu da gelelim. Hani şeyden, bizim meslek aslında diğer mesleklerden de parçalar bulunur bizim mesleğin içerisinde. Mesela bir yangına gideriz, itfaiyeci oluruz. Nerede duracağımızı çok iyi biliriz. Yangının nereden büyüyeceğini, işte nereden kendimizi koruyabileceğimizi, arama kurtarmanın nasıl yapılabileceğini çok iyi biliriz. Savaşa gideriz, mesela asker oluruz. Sipere yatar, görüntü çekeriz, o derecedir. Bir eyleme gideriz, halkın avukatı oluruz, savunuruz, deriz ki halk bizi görür, der ki şu var, bu var, işte şikayetini dile getirir, avukatlık yaparız.
Polis yani olursunuz, gideriz, eylemin tabii, amacı dışına
depreme
çıkmasını
gideriz,
önlemek
depreme için. Gideriz, arama kurtarma ekibinin bir parçası oluruz. Kameramızın ışığını yakarak etrafı aydınlatmaya çalışırız veya farklı gördüğümüz bir şeyi hemen arama kurtarmacılara haber veririz. Yani böyle çok önemli bir meslek. Aslında halkımız bizleri hiç görmediler ve görmezler. Sadece çektiğimiz görüntüleri, biz günlerce, saatlerce çektiğimiz görüntüyü akşam ana haberleri açtıklarında vatandaşlarımız 1 dakika, 1,5 dakika, sen de biliyorsun işte. Yani hani 2 dakikayı geçmez bir haber.
O anlamda, ama o 2 dakika yılları belki anlatır.
Tabii. Yani saatlerce bekliyoruz mesela, beraber beklediğimiz o soğukta, karda, kışta yani. Özgür hani evet. Hatırla. O yüzden bir de şöyle bir şey var. Bizim için en önemli şey haber kameramanlığı aslında bir nevi geçmişte Osmanlı döneminde vakai nüslar vardı. Tarih yazarları vardı.
Evet.
Biz o vakai nüsların bugünkü halini aldık. Yani o dönem o vakai nüslar Osmanlı döneminde savaşlarda not tutarlardı. İşte sağdan geldi bilmem şu ordu, padişahın hareketlerini not tutarlardı. Şimdi biz de artık teknolojiyle birlikte biz de görüntülerimizle artık gerçekleri, yani gördüğümüz şeyleri çekerek tarihe not düşüyoruz.
Evet,
bu
kesinlikle
oldu diyoruz. Yani yıllar önce şu oldu, bu oldu diye söyleyebiliyoruz. Haber kameramanlığı bu anlamda mesela meydanlarda bize en çok insanlar gördüğü zaman, elimizde kamerasıyla gördüğü zaman bazen işte olaylarda görünüyoruz. Çekme bizi kardeşim veya abi o elindeki kamera kaç kilo? Cümleleri bizim için çok doğal cümleler. İnsanların bize bakışı, kameranın arkasında görmedikleri için hep abi beni de çeksene gibi cümleler olduğu zaman da bizim de mesleğin ne kadar renkli olduğunu gösteriyor.
Çoğu insanın birkaç dakika taşıyamayacağı kamerayı siz yeri geldiğinde saatlerce
tabii
omzunuzdan düşürmeden, çünkü düşürdüğünüz zaman olayı kaçırma ihtimaliniz de ortaya çıkıyor.
Aynen kuşkusuz. Öyle. Aynen öyle. Şimdi bir haber kameramanı da dünyanın etrafını mesleği boyunca, dünyanın etrafı 40 milyon kilometre.
Oraya girmeden önce sevgili Aytekin, önce kameramanlar kaç branşta görev yapıyor? Bildiğim kadarıyla stüdyo kameramanları var, aktüel kameraman dediğimiz program çekiminde görevli haber kameramanları var. Profesyonel anlamda tabii bu işi yapanlardan bahsediyoruz. Onlarla ilgili
şimdi
de bilgi
haber
alalım.
Kameramanlar, kameraman dediğimiz zaman çok farklı. Biz alanında uzmanlaşmış haber kameramanlarıyız. Sarı basın kartı alan ve gazeteci kimliğiyle çalışan haber kameramanlarıyız. Bir de stüdyoda çalışan kameramanlar var. Bu arkadaşlarımız da stüdyoda yayıncılık yaparlar. Stüdyo içerisinde. Bir de film kameramanları vardır. Onlar da ayrı bir kategoride değerlendirilir. Ama bizim bunlardan tek farkımız inisiyatif alabilen, hiç kimseye bağlı olmadan kendisi inisiyatif alabilen insanlardan oluşur haber kameramanı.
Çoğu zaman anlık karar vermeniz de gerekebiliyor.
Mesela haber kameramanında olması gereken özellikler var. Bunlar diğer kameramanlarda olmasına da gerek yok. Mesela en önemli özelliğimiz hızlı ve doğru karar verebilme yeteneği olacak. Yani düşün, bir olaya gidiyorsunuz. Siz olaya gittiğiniz zaman muhabirinizle konuşuyorsunuz. Ekip arkadaşınızla konuştunuz. Bambaşka bir olay gelişti. O olayın dışında bambaşka bir olay gelişti. Hemen orada hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Koordinasyon yeteneğine sahip olacaksınız bir. Olayları görüntülerken tarafsız olacaksınız. Yorum ve haberi birbirinden ayırabileceksiniz. Yorum yapmayacaksınız. Zaten bizim yorum yapabilme yeteneğimiz, yani şeyimiz yok. İmkanımız yok o anlamda. Bazen muhabirimiz olmadığı zaman soru sorma tekniğine sahip olmamız lazım.
Yani haber kamera
tabii,
dedikleri
tabii,
özelliği
tabii,
de
haber
kullanmanız
tabii,
gerekiyor.
Çünkü olayı ortaya çıkarabilmek için o soruları da sorma, ses de almamız gerekiyor. Mesela toplumsal olaylarda işte tarafsız olmak, kışkırtıcı davranmamak, bu yeteneklere sahip olmamız gerekiyor. Özelliklere sahip olmamız
stres
gerekiyor.
Stres kontrolü,
tabii,
öfke kontrolü falan bunlar çok çok
tabii,
önemli bildiğim kadarıyla.
Basın meslek ilkelerine uymamız gerekiyor. Bu da çok önemli. Haber kaynağının gizliliğini zaten hani şey yapmamız lazım. Bir de mesleki anlamda da tek devamlı kendimizi yenilememiz gerekiyor haber kameramanı. Çünkü devamlı arazide çalıştığımız için bizim mesleki anlamda kendimizi yenilerken hem teknolojiyi çok iyi kullanmak zorundayız. Aldığımız görüntüyü ve haberi bir an önce merkeze ulaştıracağız. Onun yollarını iyi bilmemiz lazım. Sen bilirsin mesela hani geçmişte bir canlı yayın aracına 10 kişi giderdik. Şimdi bir canlı yayın aracı diyorum. Bir tane 3G cihazıyla dünyanın bir ucundan bir ucuna hem
yayın
görüntü hem yayın yapabiliyoruz. Görüntü
evet.
Geçebiliyoruz. Yani teknolojiyi de bu anlamda çok iyi takip etmemiz lazım. Bunları çok iyi bilen bir haber kameramanı.
Şimdi sevgili Aytekin, bu anlattığın özellikler gerçekten aslında sadece kameramanlarda değil, entelektüel olduğunu iddia eden her bireyde olması gereken birçok unsuru taşıyor.
Tabii.
Şimdi bu anlamda bakıldığında sen kameraman, özellikle de haber kameramanı profilini yeterli buluyor musun? Yani meslektaşlarının bu özelliklere haiz olduğunu düşünüyor musun? Ya da haiz değillerse neler yapmaları lazım?
Ya bir kere tabii bu haber kameramanlığı mesleği öyle bir şey ki herkes, ya ben haber kameramanlığı yaparım deyip de sektöre giren insanlar zaman içerisinde eksiklerini görüp zaten sektörden yavaş yavaş silinebilen insanlardır.
Ya eksiği kapatıp ileri gidiyorlar
ileri
ya da tamamen
ya da
dışında
yerinde
kalacaklar.
Kalacaklar ya da işte dışarı çıkacaklar, bu sektörden dışarı çıkacaklar. Bizim meslekte de çok yeni bir meslek, 25-30 yıllık bir meslek. Yani TRT'nin haber kameramanlığı mesleği TRT ile başladı. Derneğimiz de 1994 yılında kuruldu. 94 yılında kurulduktan sonraki süreçte kendimizi devamlı yenilemeye çalıştık. Bu süreç içerisinde
zaten bu tarihler haber, özel televizyonculuğun yavaş yavaş yükselişe
tabii,
geçtiği
yani
dönemler.
İşte 1990'lı yıllarda başlayan özel televizyonların furyasıyla birlikte haber kameramanlığı mesleği ortaya çıktı. Çok yeni bir mesleğiz. Bu anlamda süreç tabii o kadar çok haber kameramanı geldi ki mesleğe, işte dediğimiz noktada kendini yenileyemediği noktada, eksiklerini tamamlayamadığı noktada hemen sektörün dışarısında kalmak zorunda kaldı. Çünkü alttan da gelen insanlar, genç insanlar artık teknolojiyi de iyi takip edip haberciliği de iyi takip. Çünkü 90'lı yıllarda haber yapılan habercilikle bugünkü yıllarda yapılan habercilik arasında da çok büyük farklar var. Hem teknolojik anlamda hem bakış açısı anlamda çok büyük farklar var. O anlamda her zaman kendini yenileyebilen haber kameramanı arkadaşlarımız sektörde bugün itibariyle de çalışmaya devam ediyorlar.
Evet, çok doğru. Şimdi bu anlamda değerlendirdiğimizde bu tabii eğitimle de çok doğru orantılı bir kavram.
Tabii.
Ama benim bildiğim kadarıyla Aytekin piyasada iki kategoride haber kameramanları var. Bir mektepli dediğimiz okuldan gelip okuldan temelini alan sonradan buna özel sektör ya da özel tecrübeyi ekleyerek bir noktaya gelen bir de bu anlamda üniversite okumamış, yüksek okul okumamış ama hemen atıyorum lise mezunu olduktan sonra bu piyasaya giren, mutfakta pişen ve ondan sonra sahaya çıkan arkadaşlarımız var.
Şimdi bu meslek ilk başladığında haber kameramanlığı, yani haber kameramanlığı diye bir meslek yoktu. TRT ile başladı ama vardı tabii, TRT'de vardı tabii ki de. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Özel sektörün bu televizyonların açılmasıyla, ihtiyaç doğdu. Ve o dönemlerde üniversitelerde bu alanlar çok boş olduğundan ve işte yeterli kalifiye elemanı yetiştiremediğinden diyelim artık. Prodüksiyonlarda çalışan kameramanlar yeteneklerine göre televizyonlarda çalışmaya başladılar. Bu üniversite mezunu olsun, lise mezunu olsun artık yeteneğe göre hareket ediliyordu. Çünkü öyle bir şey oldu ki sektör çok ihtiyaç duymaya başladı.
Evet.
Şimdiki dönemde de artık üniversiteler gerçekten de kalifiye elemanlar yetiştirmeye çalışıyor. Dediğim gibi yabancı dili bilen insanlar, Türkçeyi etkili ve doğru kullanan haber kameramanları yetişiyor.
Ki uluslararası nitelikleri daha ön plana çıkan,
isimler. Bu anlamda alaylı olanlar da sektörde var şu an. Mektepli olanlar da artık sektörde var. Bu işin aslında bir baktığımız zaman hani okulda öğretim de sana haber kameramanlığını yap diye bir şeyi de yok. Bir haber kameramanlığı okulu yok.
Evet, anladın, kameramanlık diye bir bölüm yok. Örneğin ben radyo, televizyon, sinema bölümü mezunuyum.
Evet.
Bir kamu kuruluşuna kameraman kadrosunda istihdam ediliyorum. Spikerlik yapıyorum. Bu tabii olayın farklı bir boyutu ama belki de sizin dernek başta olmak üzere bu çalışmalar inşallah daha profesyonel bir noktaya geldiğinde inşallah neden olmasın.
İnşallah,
belki
tabii
haber kameramanlığı bölümü açılacak üniversite.
Çünkü haber kameramanlığı okullarda şu an öğretilmiyor ama bu iş gerçekten de arazide öğrenilebilecek şey. Çünkü devamlı başına gelebilecek şeyleri değerlendirerek kendinizi geliştiriyorsunuz. Yani sadece kamerayı omzunuza alıp kamerayı açmayı ve kapamayı öğrenmek haber kameramanlığı yapıyorum anlamına gelmiyor.
Gelmiyor, doğru.
Yani bunu çok iyi bilmek lazım. O anlamda yani gerçekten hani biz ilerleyen yıllarda bu anlamda çalışmamız da var. Haber kameramanlığı okulu noktasında bir çalışmamız olacak. İnşallah.
Bir ön lisans şeklinde mi, lisans
Önce ön lisans olacak. Böyle bir çalışma içerisine gireceğiz ilerleyen dönemlerde. Yapacağız.
Bu mesleğin daha akademik boyutlarda olması, belki de mesleğin daha fazla
daha
ciddiye alınmasını,
kalitesini
artırmak suretiyle ciddiye alınmasını sağlamış olacaksınız.
Haber kameramanı.
Dernek ne yapıyor bu arada? Yani hani Haber Kameramanları Derneği Başkanı olarak anlattık seni. Daha önce yine dernek başkanlığı yapan çok değerli isimlerimiz vardı.
Tabii.
Bunlara sen de eklenmiş oldun. Bir kez daha hayırlı olsun da
teşekkür
diyelim.
Ederim.
Aslında
teşekkür
çok yeni değilsin bildiğim kadarıyla. Ne kadar oldu başkanlık?
Başkanlık bir yıl oldu.
Bir yıl oldu.
Meslekte de 23 yılımı doldurdum.
Maşallah.
Şimdi Özgür, derneğe gelelim. Dernek şöyle bir dernek. 1994 yılında kuruldu. 94 yılından 96 yılına kadar işte kuruluş çalışmalarıydı, etkinliğimizi artırma noktasında. Asıl bizim en önemli şeyimiz, kendi sesimizi duyurabileceğimiz alan, bizim bir yarışmamız var. 96 yılında başlattığımız yılın en iyi haber görüntüleri yarışması. Ben bu yarışmadan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü 20 yıldır yaptığımız, aralıksız yaptığımız bir yarışma. Bu yarışmada hangi aşamalardan geçtiğimizi anlatmak istiyorum. Çünkü devamlılığı olan bir yarışma. Kendi çapımızda yaptığımız bir yarışmaydı. Artık uluslararası bir yarışmaya dönüştü.
Ki sadece dernek ismiyle değil, meslek
anlamında
da çok önemli prestij çalışmaları.
Bir de bu yarışma artık medyanın Oscar'ları adını almaya başladı. Çünkü gerçekten de prestijli bir yarışma oldu. Her yaptığımız yarışmada yani cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, meclis başkanlarının katıldığı bir yarışmaydı. Şimdi şöyle bir şey. 96 yılında başladık yarışmamıza. 96 yılından 2009 yılına kadar yılın en iyi haber görüntüleri yarışması diye geçiyordu bu yarışmanın adı.
Yani henüz uluslararası değildi. Tabiri yoktu.
2009 yılından bugüne kadar Zoom ismini verdiğimiz, Zoom dediğimiz biliyorsunuz hani bizim
odaklanma diye
kullandım.
Evet. Doğru.
İsim Zoom uluslararası yılın en iyi haber görüntüleri yarışması. 2009 yılına kadar yaptığımız yarışmada yurt dışından gelen talepler vardı. Biz de bu yarışmaya girelim. Çünkü bizim bölgemiz çok sıcak bir bölge. Dünyanın en sıcak bölgesi. Yurt dışından haber kameramanları ve televizyonlar bizi talepte bulundular. Biz de bu yarışmaya katılmak istiyoruz diye. Biz de bunun o dönemde tabii ki Celal Çevirgen başkan vardı. Düşündük, taşındık. O dönem uluslararası ismi verildi. 2009 yılında.
Evet.
Uluslararası ismi verildikten sonraki süreçte artık uluslararası arenada çıkmaya başladı. Yani daha çok kendi bölgemizi almaya başladık. Kendi bölgemizden gelen görüntüler vardı.
Hı hı.
Tabii en son geçen yıl yaptığımız 20. Zoom uluslararası yarışmada da oylama sistemini değiştirdik Özgür. Artık teknolojiyi en iyi kullanan bir meslek grubu olarak biz bu yarışmanın da yerelde değil de uluslararası arenada oylanmasını, derecelendirilmesini sağladık. Oscar ödülleri de aynı şekilde bu şekilde değerlendiriliyor.
Evet.
Yani Oscar ödüllerini 5600 Amerikan film yapım elemanları, üniversitelerdeki öğrenciler tarafından oylanarak işte yılın en iyi oyuncusu diye belirleniyor. Biz de bundan yola çıkarak dünyada 8 ülkeden 2400 gazeteciye yarışmada www.zoomoylama.com sitemiz var. Hı hı. O siteden görüntüleri izleyerek oylamalarını sağladık. Bizlere verdikleri bir mail adreslerine kullanıcı şifresi gönderdik. O kullanıcı şifresiyle sisteme girerek 3 kategoride yapıyoruz yarışmamızı. 3 kategoride yılın en iyi haber, serbest haber ve spor kategorisinde derecelendirmeyi, oylarını kullanarak derecelendirmeyi yaptılar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Hindistan, Almanya, Azerbaycan, işte Suudi Arabistan'dan gazetecilerin katılımıyla yapıldı. İlk defa.
Mihaili sınır ötesi tabii, hali geldi.
Yani bunun da şöyle bir şey, ülkemize bu yarışmada ülkemize bir katkı da sağlıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Mesela Türk medyasının dünyanın diğer bölgelerindeki yarışmanın amacını anlatıyorum şu an.
Hı hı.
Yani Türk medyasının dünyanın diğer bölgelerindeki haberlere bakışı, ilgimiz. Dünyanın neresinde olursa olsun bir ilgimiz var. Türkiye'nin uluslararası kamuoyunda tanınmasına katkı sağlamak. Yani ikinci bir şeyimiz. Bir de meslektaşlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek, onuru etmek onları. Yani çektikleri görüntüden dolayı. Meslektaşlarımıza da farklı bakış açıları kazandırmak. Bu bizim yarışmayı yapmamızdaki amacımız.
Evet, yani hakikaten baktığın zaman temelde basit bir yarışma gibi görünse de sonuçları itibariyle çok
faydalı
bir yarışma.
Bu yarışmanın mesela Hindistan'dan oy kullanan kameraman ve gazeteciler vardı. Tamam. Bu yarışmayı geçen yıl biz bu arkadaşlara uluslararası anlamda gazetecilere duyurmaya çalıştık. Duyururken tabii CNN International Editör grubuyla konuştum. İngiltere'deki Haber Kameramanları Derneği var. Onlarla konuştum. Hindistan'da Haber Kameramanları Derneği var. 1800 tane üyesi var. Onlarla konuştuk.
Hep bizde kaç üye var şu an?
Bizim şu an üye sayımız 400 üyemiz var. Türkiye genelinde. Ama bunu daha çok artırmaya çalışıyoruz. Çünkü
aslında kameraman sayısı bunun çok üzerinde.
Çok üzerinde tabii. Haber kameramanı.
Haber kameramanı anlamında
Haber kameramanı şu an 400 üyemiz var ama bölgelerde, yerellerde çalışan haber kameramanları var. Şimdi onları da kendi bünyemize katmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız olacak önümüzdeki dönemde.
Yani il il temsilci belirleyeceksiniz
tabii,
gibi.
Bölgeler, yani bölgeler anlamda 7 bölgemizde de şubelerimizi açacağız. O şubeler alt şubelerini, temsilciliklerini açacak. Burada Ankara genel merkeze bağlı bir şekilde yurt dışındaki diğer akranlarımızla, bakın İngiltere'deki, Hindistan'daki ve Amerika'daki akranlarımızı bulduk. Onlarla konuşmaya başladık. Artık onlara şunu söylüyoruz. Diyoruz ki biz dünyanın en sıcak bölgesindeyiz. Bizim verdiğimiz bir görüntü, çektiğimiz bir görüntü burada dünyanın, toplumların birbirlerine savaş açmasına, birbirleriyle barış yapmalarına olanak sağlıyor bu görüntüler. Yani gerçekleri gösteriyoruz.
Yani çok sıcak bir görüntü. İrlandalı turistin bizim
işte
esnafla olan
görüntüsü. Gerçi o güvenlik kamerasının görüntüsü. Evet. Güvenlik kamerasının görüntüsüydü ama sonuçta bakıyoruz güneyimizdeki işte bir IŞİD teröründen bahsediyoruz. İşte Irak'taki durumdan bahsediyoruz. Afganistan'daki durumlardan bahsediyoruz. Suriye'deki durumdan bahsediyoruz. Bu bu bölge üzerinde bir hareketlilik var. Burada da biz görüntülerimizle, aldığımız risklerle bütün dünya kamuoyuna duyuruyoruz. Mesela hatırlarsın Özgür, bizim Cüneyt Ünal vardı. Suriye'de esir düştü. 3 evet. ay esaret altında
evet.
kaldı. 1
evet.
metrekarelik bir hapishanede 3 ay boyunca kaldı.
Sizin açıklamalarınızı takip
Tabii.
ettim, eylemlerinizi takip ettim o süreçte.
İşte biliyorsun yani o
bir
dönemde...
Bir şekilde dışişleri nezdinde mesela, baskı yapıldı geri getirilmesi için ve...
Geldi.
Maşallah.
Maşallah geldi. Yalnız işte hayatını kaybeden biliyorsun Başar...
Maalesef.
O hayatını kaybetti de bilmiyor. Şu an için hani ulaşamadık. Ulaşamadılar.
Hala
ulaşılamadı. Hani evet. ne oldu? Yani hayatını kaybetti diye söyleniyordu. Artık onu şey yaparsınız. Durum Cüneyt mesela. Cüneyt'e ulaştık. Cüneyt bizim üyemiz. Derneğimizin üyesi. Biz o anlamda Dışişleri Bakanlığı olsun, Suriye Büyükelçiliği olsun çok büyük baskılarda bulunduk. Arkadaşımız terörist değildir. Bir gazetecidir. Kamuoyunu bilgilendirmek için orada var diye eylemler yaptık ve eylemlerin sonucunda Cüneyt arkadaşımızı Türkiye'ye sağ salim ailesine ulaştırmaya çalıştık. Bu konuda da çok güzel bir şey yaptık. Bu anlamda yani bizim mesleğin ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani gidiyorsunuz, bir belirsizliğe gidiyorsunuz. Dünyanın bir ucuna gidiyorsunuz. Gittiğiniz zaman orada bir kere önce kendi güvenliğinizi sağlayacaksınız. Sonra evet. haberinizi toplayacaksınız. Sonra da topladığınız haberi en kısa yoldan merkezinize ulaştıracaksınız.
Ki bu savaş kameramanlığında çok daha ileri düzeyde yaşanıyor.
Tabii ki. Tabii. Bu anlamda zor bir meslek. Yani hayatını kaybeden meslektaşlarımız var. Mesela Amerika'daki 1996 yılındaki olimpiyatlarda kalp krizinden vefat eden TRT'de çalışan kameraman arkadaşımız.
Daha dün televizyonlara yansıdı. Canlı
evet.
yayın sırasında bir muhabir mülakat yaparken
röportaj esnasında canlı
eski
yayını...
çalışma arkadaşlarından bir tanesinin tabii sorunun henüz ne olduğu tam olarak anlaşılamadı. Canlı yayın sırasında önce kameramanı öldürüyor, daha sonra muhabire saldırıp muhabiri öldürüyor. Canlı yayında maalesef böyle bir katliam gerçekleşti ki hani bu da aslında mesleğin maalesef ne kadar riskli
şöyle bir şey,
ortaya koyuyor.
Ne kadar savunmasız olduğumuzu da ortaya koyuyor.
Evet.
Kamera omuzunuzdayken bir iş yapıyorsunuz. Arkanızdan gelen tek gözünüzle görüyorsunuz zaten. Biz kameramanlar dünyayı tek gözle görürüz.
Evet. Siz milyonlarca yani, insana bir görüntü aktarıyorsunuz. Onların dünyalarını değiştiriyorsunuz. Bambaşka bir dünya gösteriyorsunuz. Ama kendi dünyanızı korumakta sorun yaşıyorsunuz.
Şimdi sağ tarafımıza kamerayı omuzumuza aldığımızda sağ gözümüzle vizöre bakarız. Sol gözümüzle de etrafımıza bakarız. Yani
görebildiğimiz
kadarıyla. Görebildiğimiz evet. kadarıyla. Zaten kafamızı nereye çevirirsek objektif de oraya döner. Biz gördüğümüzü de zaten kaydederiz. O anlamda hani sırtımdan bir şey geldi. Sağımızı göremeyiz bir kere. Sağ tarafımız kamera.
Görüş açısı tamamen kapalı.
Sağ kameramız sağ tarafımız olduğu sürece sağ tarafımızı göremiyoruz. Bu anlamda da savunmasız oluyoruz. İşte oradaki dünkü olayda da mesela kameraman görmüyor. Muhabir röportajına odaklanmış, silahın namlusunu görmüyor. Ne kadar zor.
Çok zor anlar.
Zor bir durum.
Evet, yani,
Mesela biz haber kameramanların kamuoyunun gören gözleriyiz dedik ya.
Evet.
İzlerken bile insanların yürek dayanmayan görüntüleri biz çekiyoruz Özgür. Yani bazen gözümüzden yaşlar geliyor.
O depremler,
duygusal,
şehit haberleri,
gözümüzden
bazen sel haberleri değil mi? Sel felaketleri.
Tabii. Kendimiz de tehlikede kalıyoruz ama çok duygusal anlar da yaşıyoruz o anlarda. Bunlardan mesela birkaç tane örnek vereyim ben. Mesela bir tane bir örnek vereyim. Kastamonu'da başbakanımızın konvoyuna bir saldırı düzenlenmişti. Polisler, bir tane polis hayatını kaybetmişti. Şehit olmuştu.
Evet.
Bilmiyorum hatırlıyor musun o olaydı? Ben oradaydım.
Gazeteci arkadaşlardan yararlananlar oldu hatırladığım kadarıyla.
Yok, yararlanan olmuş muydu tam hatırlayamadım da.
Hı hı.
Sonuçta ben o gün oradaydım. Ertesi gün bir cenaze töreni, şehit cenazesi töreni yapıldı. Ya polis cenazesi, şehit cenazesi önümde, bakış açımda oğlu, 5 yaşında oğlu. Şimdi o çocuğu cenazeye bakıyor, 5 yaşında olayı daha algılayamamış, büyük bir ihtimalle geceden uykusuz, sabah erken kalkmış, bilmiyor olayı. Sadece boş boş bakıyor yani birisi var, yatıyor orada.
Evet.
O görüntüyü çekerken kendimizin yani kendi evlatlarımız gözümüzün önüne geliyor. Duygulanıyoruz. Yani
hayat
gözümüz kapalı ama nasıl
gidiyoruz.
Bir yaşlar akıyor onu göremiyoruz. Vatandaş göremiyor. Yani biz çok o anlamda müthiş bir duygu yoğunluğu yaşıyorsunuz. Ve ağlıyorsunuz. Gözünüz kapalı vizörde ağlıyor, gözlerinizden yaş dökülüyor.
Evet.
Bu anlamda hani o bu tarz duygusal şeyler de yaşayabiliyoruz.
Çok farklı anlara tanıklık ediyorsunuz.
Tabii. Yani mesela insanların kaçarak uzaklaştıkları yerlere biz koşarak gidiyoruz.
Ne
yani
ilginç,
kaçarak uzaklaşıyorlar. Hayatlarını kurtarmak için kaçarak uzaklaşıyorlar ama biz koşarak gidiyoruz oraya. Diyoruz ki ilk ben alayım, ilk göreyim. Hemen olay anını göreyim veya
o
olay sonrasını göreyim.
O anda korkmuyor musunuz yani? O anda ne hissediyorsunuz?
İnanın o anda bir habercilik refleksi gösterip korku yok. Sadece kendi güvenliğimizi öncelikle kendi güvenliğimizi alıp ve haberi ilk haberi görüntülemektir. Korku diye bir şey yok yani bu mesleği yap bu meslek korkularak yapacak
yani
bir şey yok.
Yani biraz korku iyidir ama yani korkuyu abarttığınızda böyle bir mesleği yapamazsınız.
Deli cesareti
yani.
De yok.
Tabii.
Yani deli cesareti yani. De yok ama güvenliği alıp kendimizi sağlama alıp ona göre gidiyoruz. Şimdi var bazen arkadaşlarımızda bu anlamda şehit olmuş arkadaşlarımız da var. Olay anında mesela gidiyorlar bir patlamamış bir bombaya denk geliyorlar. Mesela Güneydoğu'da özellikle mesela eskiden 90'lı yıllarda mayın araması yapıldığı zaman en güzel konuştuğumuz şeyler vardı mesela
evet.
Hikayeler vardır.
Evet.
Asker mayın araması yaparken kameraman da önünde mayın araması yapan askeri çekiyordu. Asker aramayı yapıyor ama sen bir geride
neredeyse
aranmamış yeri aranmamış yerde
görüntü
çekmeye çalışıyorsun. Evet. Bu kadar da zor bir meslek. Hani riskli meslek yani.
Kesinlikle yani. Çok riskli. Ve buna rağmen yani bu kadar riskli ama Aytekin yani şunu biliyoruz hala haber kameramanları başta olmak üzere kameramanların iyi para kazanamadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sosyal hakları konusunda da bazı sıkıntılar hala devam ediyor. Nedir durumu? Yani mesela sosyal haklar yönünden ne gibi talepleriniz var?
Ya bir kere şöyle bir şey. Maddi anlamda bu iş yüksek rakamlara yapılabilecek bir iş aslında. Ama
Yapılması da gerekir.
Yani yapılması da gerekir. Çünkü biz hem fikir işçisiyiz hem de fiziki işçiyiz.
İki yönden yani yoruluyorsunuz.
Tabii, yıpranıyorsunuz. Gazeteci olarak, gazeteci olarak bir yıpranma hakkımız var. Ama fikir işçisi, fiziki işçi olarak da çalıştığımız için de bir yıpranmamız yok. Bu anlamda mesela kısaca sana şundan bahsedeyim. Mesela dünyanın etrafı 40 bin kilometre.
Evet.
Bir haber kameramı meslek hayatı boyunca malzemesiyle birlikte 2 milyon kilometre yol kat ediyor. Düşün yani. O da yanında taşıdığı hani elini kolunu sallayarak gitmiyor. 30 kilogramlık malzemesiyle gidiyor. Ne kadar çok yıprandığımızı ortaya koyan da bir sonuç bu.
Kuşkusuz.
Mesela yıpranma konusunda haber kameramanları normalde biz basın yıpranması 212'li basın çalışanlarının içerisindeyiz. Kanunun içerisindeyiz. Yıpranmamız var. Ama fikir işçisi olarak, fizik işçi olarak yok. Bu anlamda da birkaç çalışmamız olacak önümüzdeki dönemde. Çünkü bir 3G cihazıyla çalışmak yeni çıktı. 3G cihazı dünyanın neresine giderseniz gidin o 3G cihazı yanınızda ve görüntü geçmek zorundasınız. Bu 3G cihazının zararı hesaplanmış değil. Konuşulmuş da değil.
Çok yüksek düzeyde radyasyon.
Radyasyon var.
Tabii.
Radyasyon var.
Evet.
Yani bir 3G cihazında 8 tane hat var. Biz bir tane hattı yanımızda taşırken diyoruz ki uzak dursun. Gece yatarken uzaklaştırıyoruz. Biz seyahate çıktığımız zaman o 3G cihazı devamlı yanımızda.
Mobil telefonları mobil çocuklarımızdan uzak tutuyoruz.
Tabii uzak tutuyoruz. Bu anlamda meslek olarak da riski yüksek bir görev yapıyoruz. Bu anlamda yıpranmayı sonuna kadar hak ediyoruz. Ve almadığımız da haklarımız var bu konuda. Bunları da ilerleyen dönemlerde kendimizi iyi ifade ederek ve anlatarak almaya çalışacağız.
Kuşkusuz siyasi süreç ya da siyasi istikrarsızlık da hem sizin mesleğiniz açısından hem de derneğin çalışmaları açısından bir handikap gibi görünüyor. Zira bir takım kanunların yerine getirilmesi için de siyasi istikrarın,
tabii, siyasi istikrarın olması gerekiyor. Şimdi önümüzdeki dönemde tabii bir seçim var. Bizim için de seçimler en yoğun dönemlerdir. Siyasi partileri takip ederiz. Vatandaşı dinleriz. Şikayetler çok olur bu dönemde. Herkes seçim olduğu için mikrofonu eline alıp konuşmak ister. Bu anlamda şu son işte bu seçim kararı alındıktan sonraki süreçte çok daha yoğun çalışacağız. Seçimleri atlattıktan sonra artık ondan sonra bir hükümet kurulma dönemi olacak. Eğer koalisyon olursa işte görüşmeler, koalisyon görüşmeleri olacak. Hiçbir tek başına iktidara gelemeyen bir parti olursa koalisyon görüşmeleri olacak. Sonraki süreçte işte hükümet kurulduktan sonra biz bu siyasi bu haklarımızı hükümet nezdinde almaya çalışacağız.
Şimdi Aytekin Polatel, geçmişte çocuklarımız kameramanlık mesleğini çok bilmezlerdi. Ne olmak istediğinde doktor, öğretmen diye Hani en çok bilinen meslekleri söylerlerdi. Şimdi yavaş yavaş gazeteci olmak istiyorum, evet, muhabir olmak istiyorum, kameraman olmak istiyorum şeklinde bizim iletişim mesleğinin alt dalları üzerine görüşler gelmeye başladı ki bu anlamda çok mutluyuz. Minik kardeşlerimize, çocuklarımıza, kameraman olmak isteyen kardeşlerimize tavsiyeleri ne olacak?
Bir kere bu işi sevecekler. Yani kameraman olmak, herkes gel sen kameraman ol mantığıyla olabilecek bir şey değil. Bir kere içinizde olacak. Araştırmacı olacaksınız. Kendinizi geliştirebileceksiniz. Sadece kamerayı açıp kapatmak kameraman olmak değil. Haber kameramanı olmak araştırmacı olmaya benzer. Gündemi iyi takip edeceksiniz. İnsanlar, beşeri ilişkileriniz çok iyi olacak. İnsanlarla iletişim kurabilme yeteneğine sahip olacaksınız. Bunlar çok önemli özellikler.
Bir de kameraman gözüne sahip olmak demek aslında tabii, gündemi takip etmekle neyi ne zaman ne şekilde çekeceğini bilmeyle de ilgili
tabii,
bir şey.
Tabii bir estetik gözünüz de olacak bir kere. Yani
sanatçı değil mi kameraman aslında.
Tabii kameraman
sanatçı. Daha sonradan yönetmenlik yapan kameraman arkadaşları düşünürsek aslında sanatçısınız.
Sanatçı yani. Tabii ki kameraman sanatçıdır. Diğer taraftan da işte sanatçılık ruhunu bir tarafa koyup bir de araştırmacılık, işte gazetecilik ruhunu da aynı birlikte harmanlayıp bir haber kameramanı olacaklar. Yapmak isterler mi? Bu gücü kendilerinde görüyorlarsa, bu cesareti kendilerinde görebiliyorlarsa zaten okullarda o başarıyı gösterecekler ve sektörde o başarılı olan insanları alacaktır, kendi bünyesine kabul edecektir.
Evet. Yani her ne kadar Aytekin yani kameramanlık mesleği de gazetecilik gibi çok meşakkatli, ferme söyleyeyim çok özveri gerektiren, fedakarlık gerektiren bir meslek olmasına karşın ve bazen düşündüğümüzün çok altında şartlarda çalışmamıza rağmen gazetecilikteki bir hani kanımı işlemiş derler ya bir
evet,
gece bırakamıyorsunuz.
Evet,
öyle
bırakamıyorsunuz,
bir özelliği var.
Bırakamıyorsunuz. Yani elinize kamerayı aldığınız zaman veya elinize kaleminizi alıp yazmaya başladığınız zaman, araştırmaya, sorgulamaya başladığınız anda bu iş bırakılmaz. Bu bir iş, aşk, fedakarlıkla yapılan bir iş. Zaten hani maddiyat boyutunda işte hani yeterli değil diyoruz. Her meslek kendine göre bir standardı vardır. Bizim meslekte tamam piyasa şartlarında bir ücret alıyoruz ama bizim yaptığımız işe göre bir ücret değil bu.
Değil.
Bu da bizi ne tutuyor? Maneviyat tutuyor. Yani bu işi sevmemiz tutuyor.
Meslek aşkı.
Meslek aşkı tutuyor. Çünkü öyle her ya ben bu işi bırakayım da şu işi yapayım diye bir şeyimiz yok. Mesela haber
ki
kameraman,
yapanlar da
haber
mutlu
kameraman,
olamıyor işin ilginç yani.
Sağlık anlamında da yıpranıyor. Mesela evet, yani maneviyatta tamam, maddiyatta da böyle ama yıpranmaya geldiği zaman iş diyoruz ki bel fıtığı. Bu arkadaşlarımızda mesela bel fıtığı var. Boyun fıtığı. Ayakta çok beklemekten özgür bilirsin işte yani
mesleki
karda, kışta
bunlar
mesleki hastalıklar.
Evet, maalesef.
Ayakta çok beklemekten kaynaklı bacaklarda varisler ortaya çıkıyor. Yani bu anlamda mesela meslek hastalıkları çok yoğun yaşarız bu sektörde. Ben 42 yaşındayım. Belimde iki tane bel fıtığı var.
Evet.
İki tane fıtığım var yani. Ne yapıyorum? Kendi vücudumu dinç tutmak için egzersizlerimi yapıyorum.
Doktor
sağlığıma,
kontrolleri.
Tabii sağlığıma dikkat ediyorum. Çünkü ekmeğimi bu meslekten kazanıyorum. Belimden kazanıyorum. Kameramı sırtımda iyi tutacağım ve kendimi iyi geliştirerek bu işi yapmaya çalışacağım.
Hem fikren hem bedenen zinde
hazır
sağlık
lazım.
Hazır olmayı gerektiren bir meslek gerçekten de.
Evet, aynı şekilde. Tabii doktor kontrollerimizi yaptırmamız lazım bu anlamda. Bu işte bu haber kameramanlığında emekli olanlar şu an 10 parmağın 10'unu geçmez. O da hani emekli oldum, çalışırken emekli olmuş insanlar değil. Yani emekliliğine 3-4 yıl var, artık bu işi yapamayacak dereceye geldiğini anlayarak ya kendisi bırakıyor ya da zaten hani özel sektör olduğu için de
meslek istediği verimi artık
alamayınca bıraktırmak zorunda kalıyor.
Evet.
Biz bundan sonraki süreçte mesela nasıl emekli olabileceğiz diye bunu da düşünüyoruz meslektaşlarımız adına.
Buradan tabii yargı sistemine de bir mesaj vermek lazım zannediyorum Aytekin. Çünkü yıpranma payları dahil olmak üzere fazla mesai konularında maalesef zaman zaman meslektaşlarımız çok da hak etmedikleri yargı kararlarıyla
tabii,
karşılaşabiliyorlar. Tabii. Dolayısıyla bu mesleğin bu inceliklerini aslında biraz da bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yargı mensuplarının daha doğrusu karar vericilerin ki o zaman meslektaşlarımız, kameraman arkadaşlarımız, gazeteciler, muhabirler en azından hak ettikleri maddi konuda hak ettikleri rakamları alabilsinler diye.
Ya düşün işte yani ben evimde 23 Nisan hiç geçirmedim mesela. Çocuklarımla birlikte hiç 23 Nisan geçirmedim.
Değil mi? Öyle
30
bir şey
Ağustos
yani
geçirmedim.
Herkes özledim. Bayramda evindedir. Siz tam tersi
yani 19 Mayıs.
Çünkü onlara görüntü sağlamak
zorundasınız. Haber veriyoruz onlara.
Evet.
Yani 3 tane çocuğum var. 3 tane çocuğumla da 23 Nisan geçiremedim mesela. Düşünün. Neredeyim ben? 23 Nisan törenlerindeyim. Veya bir haberdeyim. Çalışıyorum. Asıl o günler biz çalıştığımız yoğun günlerdir.
Daha yoğun. Evet.
Daha yoğun günlerdir.
Evet.
Bu anlamda hani insanlar tatilleri, önümüzdeki yılın tatilini yapabilirsiniz. Dersiniz ki Temmuz, Ağustos'ta tatil yapacağım dersiniz.
Biliyorum sizde erken rezervasyon diye bir kavram yok, yok tatil için. Biz, evet.
Yok öyle bir durumumuz yok. Eve akşamleyin gittiğimizde bile telefonumuz 24 saat açıktır. Başucumuzda durur. Gece ne zaman aranırsak aranalım anında hazır ol bir şekilde evden çıkarız. Yani bu bizim saatimiz hiç birbirini tutmaz. Randevu evet. veremeyiz yani. Evet. Akşam 5'te Özgür buluşalım diyemem.
Halbuki altını çizdiğin önemli bir nokta var. Bir 23 Nisan etkinliğine çocuğunla birlikte katılmanın aslında maddi bir karşılığı yok değil mi?
Yok yani hani, maneviyatta.
Ama maneviyatta da mesleğini yapmanın aşkı bir şekilde onu tolere ediyor. Yani. Yoksa o aşk olmasa hakikaten istediğin kadar karşında para ver o İyi, duyguyu
yakalayamazsınız.
O duygudan uzaklaşman için bir gerekçe sayılamaz. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Eklemek istediğin bir mesaj var
Teşekkür
mı?
Ederim. Yani güzel bir sohbet oldu. Haber kameramanlarını vatandaşlarımız tanıyacaklar, görecekler. Nasıl görecekler? Haberleri izlediklerinde vah nasıl olmuş şu görüntü dediğiniz noktada bilin ki onu bir kameraman çekiyor. Asıl o kameraman gerçekten de çok zor şartlarda çekti bu görüntüyü. Orada biz haber kameramanları varız ve sizler için varız diye vatandaşlarımıza bunu söylemek istiyorum. Sizlerin gözü ve kulağı olarak oradayız. Sizin yerinize de duyuyoruz.
Evet.
Gerçekleri gösteriyoruz.
Gerçekten de öyle. Kameramanlar olmasaydı televizyon kavramı, ekran kavramı belki de hiçbir şekilde olmayacaktı. Sadece güvenlik kamerası kavramıyla devam edecekti kameramanlık. Aytekin Polatel çok teşekkür ediyorum. Yayınıma katıldığın için.
Sağ olun.
Efendim Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda bir konu bir konuk programında bu programda Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı sevgili dostumuz ATV televizyonunda kameramanı aynı zamanda Aytekin Polatel'i ağırladık. Onunla hem kameramanlık mesleğini hem de özellikle haber kameramanları mesleğini konuştuk. Derneğin çalışmaları hakkında da bilgi aldık kendisinden. Ümit ediyoruz onların yaşadığı sorunlar daha asgari düzeyde yaşansın artık. Ve Türkiye onlar açısından da daha güzel, daha huzurlu, daha güzel, daha dikkatli ve yaşanabilir bir ülke haline gelsin diliyoruz. Teşekkür ediyoruz bu duygu ve düşüncelerle. Önümüzdeki programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalınız, esen kalınız.
Bir konu, bir konuk.